Ayrım 36.
Doğrusu bu ilişkiyi daha duygu safhasındayken bilmek isterdim. Adnan Bey'in ikram ettiği sigarayı aldı ama yakmadı. Kül tablasının yanına koydu. Sehpanın üzerindeki sürahiden bardağına biraz su koyup yudum yudum içine sindirerek içti. Bu sürede istediği cesareti kazanmış ve bir başvekili makamında rahatsız etmeyecek kelimeleri seçmişti. Bu ilişkiyi sadece sizin cesaretinizin sağlamış olmasını mümkün görmüyorum. Ayhan'ın kolayca farkına varılmayan bir apaşyanı vardır. Münasebetlerinizin çok ilerlediğini ve hatta ev halkının desteğini bile aldığınızı öğrendim. Adnan Bey uzun açıklama gerekçeleri düşünmüş ve hatta önem derecelerine göre sıralamış olmasına rağmen bunların hiçbirini kullanmasına gerek kalmayan bir hava oluşmuştu. Ferit Bey öyle sanıldığı gibi insan başlı bir aslan ürkütücülüğü içinde olmamış ama kendisine gösterilmesi gerektiğine inandığı saygılı davranışın mutlaka yerine getirilmesini istemişti. Evliliğin nihayete erdirilmesi için avukatıma talimat verdim. En kısa sürede bu karar alınacaktır. Bu arada sizin de ziyaretlerinizi seyrekleştirmeniz hepimizin haysiyeti açısından takdire şayan davranış olur. Adnan Bey ne diyeceğini şaşırmıştı. İnisiyatifi Ferit Bey ele almış ve görüşmeyi istediği gibi sonuçlandırmıştı. Artık karar mesuliyeti Adnan Bey'indi. Gerçekten boşanma kararı çıkıncaya kadar Ayhan Hanım'ı hala Ferit Bey'in evinde ziyaret etmekten uzak durabilecek miydi? Adnan Bey kendine güvenemiyordu. Misafirini saygılı sözlerle dış kapıya kadar uğurlayıp gönderdi. Odasına dönerken durdu ve geri dönüp bekleyenler odasına girdi. Bakanlar, milletvekilleri, elçiler günlerden beri kısa bir görüşme için gelip saatlerce bekliyor ve sonra vaktin kalmadığı gerekçesiyle tekrar gelmeleri ricasıyla uğurlanıyorlardı. Odanın kapısında durdu. Herkes ayağa kalkmıştı. Gözünün takıldığı yere doğru yürüdü. Özel kalem müdürü Muzaffer Bey'in masasına doğru yaklaştı. Ethem Bey, siz lütfen buyurunuz. Ethem Bey'in koluna girip odasına birlikte girdiler. Kapıyı kapatınca sesini yükseltti. Beni hiç yormadı. Hiçbir ricama hacet kalmadan istediklerimin hepsini verdi. Ama beni görüşmekten men etti. Ethem tecrübeliydi. Ferit Bey hakkında kısa bir tahkikat yaptırmış ve herhangi bir ihtilaf çıkmadan ve sızıltıya meydan vermeden bu olayın sonuçlanmasını sağlayacağı izlenimi edinmişti. Beklediğinin çıkmış olması Ethem Bey'i mutlu etmişti. Doğrusu istenirse böyle tereyağından kıl çeker gibi bu ayıplı durumdan kurtulduğuna memnundu. Birkaç gün sürecek boşanma kararına kadar Adnan Bey'in de sabırlı olması uygun olacaktı. Ferit Bey'in bu talebini reddetmenin isabetsiz olduğu kadar saygısız olduğu da ortadaydı. Bunu Adnan Bey mutlaka belirtmeliydi. Ferit Bey'in talebi haklıdır. Adnan Bey sinirlendi. Ne demek haklıdır? Beni aylarca onu görmekten mahrum bırakmak istiyor. Ne kadar ağır bir intikam aldığının farkında değil misin? Ethem Bey tıpkı eski günlerde olduğu gibi Adnan Bey'i dostça seyrediyordu. Sanki başbakanlık makamından çıkıp Çakır Bey ile çiftliğinin aile konağına girmişlerdi. Adnan'ın tıpkı Ayşe'yi özlediğini söylediği günlerdeki gibi heyecanlar içinde olduğunu fark etmişti. Adnan Bey'in böyle duygularla yüklü olduğu zamanlarda asla yalnız bırakılmayacağını biliyordu. Bu deneyi o günlerde çok acı bir hatırayla yaşamıştı. Sesinde bir ağabey şefkati hakimdi. Bu akşam yemeğe bize gidiyoruz. İmar toplantısı için siz yarın İstanbul'a gidiyorsunuz. Sabah uçağında Ayhan Hanım'a yer ayırttım. Florya'daki başbakanlık köşkünü hazırlattım. Birkaç gün orada dinlenirsiniz. Sonra ihtiyatlı bir adamın takip etmesi gereken yolun tarifini verdi. Bu akşam lütfen ve sakın ha ziyaret etmeyiniz. Mümkünse telefonla bile konuşmayınız. Olaylar ummadığınız anda çok küçük zaaflarla birden hüviyet değiştirebilir. Adnan Bey mutluluk ile şaşkınlık arasında tereddüt geçirdi. Ethem Bey işi berbat edebileceği endişesine kapılmış ve Adnan Bey'i kontrol altında tutmayı düşünmüştü. Bu nedenle akşam yemeğine eve götürüyordu. Adnan Bey bu tereddüdü fark etti ama üstelemedi. Abartıya kaçmayan bir mutluluk tercihiyle yetindi. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok işi böylesine mükemmel nasıl görebiliyorsun şaşıyorum. Sana hayranım Ethem. Adnan Bey telefona doğru uzandı. Ethem Bey engelledi. Şimdi sırası değil. Hadiseleri soğutmayı hiç ciddiye almıyoruz. Kesinleşmiş tek karar vardı. Adnan Bey karısıyla olan gönül ilişkisini Ferit Bey'e aktarmış ve başkalarından duyacağı yerde kendisinden duymasını isteyerek adeta boşanma talep etmişti. Bu öyle sıradan bir boşanma talebi değildi. Adnan Bey, Ayhan Hanım'ı sanki annesinden ister gibi kocasından istemiş ve kendisine vermesini biraz da emredici bir lisanla hatırlatmıştı. Boşanma talebinin gelecekle bir ilgisi yoktu. Ne Adnan Bey'in Ayhan'a karşı evlenme duyguları ve düşünceleri vardı, ne de Ayhan Hanım Adnan Bey'e karşı evlenme hayalleri kuruyordu. Her ikisi de duygularının derinliğindeki mutluluktan memnundular ve buna gölge düşmediği sürece her şeyi kendileri için en iyi çizilmiş kader olarak değerlendiriyorlardı. Ayhan Hanım bir ümitle Adnan Bey'in gelişini pencerede bekliyordu. Sokakta top oynayan çocukların seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Gece ilerlemişti. Birden kapıda bir otomobil durdu. Bu beklenen arabada değildi. Telaşlı bir genç hızlı adımlarla merdivenleri çıkıp kapıyı çaldı. Kapıyı büyük hanım açtı. Delikanlının tuttuğu zarfı almak için elini uzattı. Özür dilerim hanımefendi. Bu zarfı bizzat Ayhan Hanım'a teslim etmem emredildi. Aksine bir şey lütfen benden istemeyiniz. Ayhan Hanım zarfı alırken getirene ayrılmamasını söyledi. Odasına çekildi ve açtı. Yarın sabah bineceği İstanbul uçağının bileti ve küçük bir not vardı. El yazısını hemen tanıdı. Endişe edecek hiçbir şey yok. Sen vuslat bir gece gecikti diye karalar bağlayacak kadın değilsin. Ayhan Hanım duygularını ve özlemini birkaç cümleyle özetledi. Yazdıklarını katlayıp bir zarfa koyarak gelen delikanlıya verdi. Bunu Muzaffer Bey'e veriniz. Bu akşam sonunda ölüm bile olsa beyefendiye verilmesi gerektiğini de tembih ettiğimi söyleyiniz. Bir koca günün macerasında neler yaşandığını umursamadan duygularını özetlemişti. Efendim, sizinle öyle bölünüyorum ki bir bedenden bir bedene göç eden sevgililer gibiyim. Yüreğimin her hücresinde ilhamını sizden almış heyecan ve teselliler var. Her biri talihli bir cenin gibi büyüyor içimde. Sizden binlerce sevgili yarattığım bir cennetteyim. Endişeler cehennem gibi bedenimi sarıyor. Buz taşlarından yapılmış madalyon gibi eriyorum. Birden hayaliniz geliyor gözlerimin önüne. Vaat ettiğiniz vuslatın ihtişamıyla dolduruyorum boşlukları. Ne çare ki yoksunuz. Sevgiyle efendim. Sizin için Ayhan. Ayhan Hanım mektubu verip yavaşça kapıyı kapadı. Yemek odasında hazır bekleyen sofraya yanaştı. Soğumuş yaprak sarması, kıvamını kaybetmiş enginarın yanında sadece irmik helvasında sabırlı bir canlılık vardı. İrmik helvasından bir tutam alıp ağzına attı. Büyük hanım endişeli bekleyişlerle kapıdaydı. Göz göze geldiler. Onu rahatlatmak ihtiyacını duydu. Zahmetlerin için sana teşekkür ediyor. Emredici bir sesle evin hizmetçisini çağırdı. Rinda! Delişmen Kürt kızı kapıdaydı ve küçük kaş işaretiyle talimatını verdi. Kaldır sofrayı. Misafirimizin işi çıkmış. Rinda sofradaki her şeyi toplayıp çöp tenekesine döktü. Şimdiye kadar sofranın tartışılmaz düzenleyicisi büyük annenin nihai karar verme hakkı küçük bir kaş hareketiyle Ayhan Hanım'a geçmişti. Artık evinin kadını olduğunu herkese ilan ediyordu. Hiçbir gücün bu üstün otoriteyi tartışabilecek yetkisi olamazdı. Ayhan Hanım sofranın mumlarını üfledi. Işıklar gölgeli bir gönül dergahına veda eder gibi ayrıldılar. Ferit Bey'in çalışma odasına girdi. Bir küçük tunç lambederin şapkasından sızan ışığın altındaki kitabı aldı. Nazım'ın gençlik yıllarında yazılmış şiirleri vardı. Sayfalardan birinde Yahya Kemal'e yazdığı şiir, öteki sayfada Hintli Dilber kızının hayallerindeki beyaz atlı delikanlının şiiri vardı. 30 sene önce Peyki Şevket Torpido Kruvazörü'nde yazdığı şiirde Yahya Kemal'in şehre küsmüş, meyus asabiyetini özetlemişti. Nazım, hayranlık ve kıskançlıkla izlediği Yahya Kemal'in hemen fark edilmeyen en ilginç manzarasını yakalamış ve iri gözlerinin nemli akında bir Mersiye'nin dolaştığını yazmıştı. Ayhan Hanım, itibarlı bir Hint efsanesinin yaşatıldığı şiirde hayatının son safhasını görmüş gibi ürktü. Bunca yıldır aradığı emirine tam kavuşmak isterken bu tatlı rüyanın kesildiğini ve o sevgilinin küçük bir veda tebessümüyle atının sırtında hayal gibi kaybolup gittiğini okudu. Vaktin nasıl geçtiğini fark etmedi. Sokakta yeniden bir otomobil sesi duyuldu. Evin bütün ışıkları birden yandı. Sanki beklenen sevgilinin mutlaka geleceğine iman etmiş sevdalar ordusu ayağa kalkmıştı. Rinda kapıyı açmaya yönelirken büyük hanım engelledi. Sen bırak. Evin sahibesi açsın. Ayhan Hanım kapıyı açtı. Karşısındaki bir süre önce bileti ve Adnan Bey mektubunu getiren delikanlıydı. Bu mektubu sadece size vermem emredildi. Belli ki Adnan Bey mektubu okuyup hemen kağıda sarılmış ve üç cümlede duygularını özetlemişti. Ayhan, mektubunda küçük fakat derinlikli bir sitem oku var. Bu sitem öyle kaşlardaki gergin bakışın mızraklarını değil, dudaklardaki tebessümün çizgilerini germiş. Gözlerim hala açık, uyumam imkansız. Çünkü seni özlemek gözlerimle başlıyor. Öf, çarşambayı beklemek ne kadar zor. Sevgiyle, Adnan. Ayhan Hanım mektubu katladı. Yüzünde ne sevinç ne hüzün izin vardı. Tekrar Ferit Bey'in çalışma odasına girdi, masasına oturdu ve çehresinin sabırsız hatlarını serbest bıraktı. Artık hüzün ve sevincin terkibini yaratan o becerikli iki damla gözyaşı gözlerinden dökülebilirdi. Ferit Bey'in duvarda asılı fesli resmine baktı. Kucağında kanunla mutlu olduğu bir anı yakalamışlardı. Bu saadetli aksin çizgilerinde tahammülü zor bir edep dersi hissediliyordu. Masanın üzerinde Manon Lescaut operasının notaları dizilmişti. Birkaç ölçüyü seslendirdi, sonra olanca gücüyle bağırdı. Rinda, bugün günlerden ne? Gecenin yarısında Mükerrem Bey'in telefonu çaldı. Bu çok özel numaraydı ve sadece Adnan Bey biliyordu. Mükerrem sabaha yakın bir saatte telefonun acı sesinden endişeye kapıldı. Dudaklarında bir dua dolaştı. Arizedeki ses Adnan Bey'in değildi. Başvekil Mükerrem Bey'in özel telefonu kullanarak araya başkalarının girmesini istememiş ve bu mahrem durumun doğrudan aktarılmasına özen göstermişti. Arizedeki ses Ethem Bey'indi. Acil bir işi çıktığı için yarın sabah başvekil hazretlerine kendisini refakat etmesini istiyordu. Mükerrem Bey durumdaki fevkaladeliği tartışmanın faydası olmadığını anlamış ve Ethem Bey'i zora sokacak bir soruya gerek görmemişti. Ethem Bey kendiliğinden durumu anlattı. Beyefendinin biraz istirahate ihtiyacı var. Sonra asıl gerekçeyi fısıldadı. Yanında Ayhan Hanım da olacak. Mükerrem, sana ihtiyacımız var. Şimdi göz kulak olunacak zamandır. 3-5 güne kadar mesele nihayet bulur. Telefon kapandı ve birkaç saniye sonra yeniden çaldı. Bu kere Ayze'deki ses beyefendinindi. Teşekkür ederim Mükerremciğim. Mükerrem Bey ne söyleyeceğini şaşırdı. Adnan Bey bir evliya tevekkülüyle teşekkür etmişti. Aklına hiçbir kötü şeyin gelmesine izin vermeyen direnişiyle bir kadeh rakı doldurdu ve içmeye başladı. Mükerrem Bey başvekilin çeşitli vesilelerle deneyerek sevip saydığı ve güvendiği birkaç yakınından biriydi. Aydın'daki doktorluk günlerinden beri aynı heyecanlar ve mücadelelerde birlikte olduğu dostuydu. Şimdi partinin palazlanmak isteyen yeni siyasetçilerine karşı bir yandan kendi konumunu güçlendirmeye, öte yandan eski siyaset arkadaşlarıyla arasında bir anlaşmazlığın doğmamasına çalışıyordu. Bu dengeyi kurmak zordu. Herkes yeni bir dönemin nimetine, birbirinin fırsatına talipti. Birkaç günden beri kuruluş yıllarının vefalı siyasetçisi Samet Ağaoğlu'na karşı tavır takınılmış ve gözden düşürülmesi için bir fitne kazanı kaynatılmıştı. Mükerrem Sarol tecrübelerini iyi kullanırdı. İnsanların ruh hallerini isabetle tahlil ediyordu. Kadın hekimi olarak binlerce hastayla uğraşmış, her birinin derdine çare ararken onların ruh derinliklerini tahlil fırsatı yakalamıştı. Kadınların ve kocalarının ruh dehlizi dediği çıkmaz sokaklarda bütün insanlığın geçerli olduğu hükümlere varmıştı. Ağaoğlu, Menderes'in bayar karşısında ürkek davrandığını söylemiş ve bu söz hemen başvekili yetiştirilip bir cadı kazanı kaynatılmıştı. Mükerrem Bey ilk fırsatta bu konuyu Menderes'e aktarıp bir uzlaşma fırsatı arayacaktı. Eşi kapının önünde kendisini izliyordu. Yanına yaklaştı. Üzüleceği bir şeyin içinde olmamasına dua ettiğini söylüyordu. Mükerrem Bey eşine döndü ve aklındakini hemen açıkladı. Her zeki adam biraz ürkektir. Çünkü tehlikeyi sezen kabiliyetiyle davranışlarını yönlendirir. Unutmayınız ki ürkmeden cesur olunması mümkün değildir. Nihat Erim, Ulus'un başmakalesini yazı işleri müdürünün odasına bıraktığında içerideki çehreyi tanımaya çalıştı. Bu aşina çehre Hürriyet gazetesi muhabiri Emin Karakuş'tu. Demokratların Kasım Gürek için yaydıkları sünnetsiz dedikodusu üzerine Halk Partisi'nde fevkalade asabi bir muhalefet başlamış ve ele geçen her fırsat Menderes aleyhine kullanılır olmuştu. Nihat Bey, yazı işleri müdürü Cemal Sağlam'a işaret etti. Göster şu resmi arkadaşımıza. Sarı zarfın içinde çıkarılan resim Emin Karakuş'u dehşete sevk etti. Garip bir ön sezişle Cemal'e döndü. Sor bakalım bu beyefendiye, bu resmi hakikaten basacak mı? Cemal Bey'in muhatap olduğu soruya Nihat Erim sert bir cevap verdi. Elbette. Bu demokratlar kendilerini ne sanıyorlar ki? 3 günlük iktidarın sarhoşluğunda gözümüzü korkutacaklarını nasıl hayal edebiliyorlar? Nihat Erim'in basarız tehdidiyle demokratları yola getireceğini sandığı resim bir hanımın boy fotoğrafıydı. Genç hanım dirseğini konsola dayayıp objektife gülmüştü. Konsolun üzerinde Adnan Bey'in bu genç hanıma imzaladığı fotoğraf görünüyordu. Dikkatli bir göz fotoğrafın üzerindeki ithaf cümlesini kolayca okuyabiliyordu. Adnan Bey, şefkatle sevdiğim kadına ithafıyla imzaladığı fotoğrafını Ayhan Hanım'a verirken içinin titrediğini söylemiş ve sen benim dünyamda yeri kutsallaşan bir sevginin şefkatesin demişti. Adnan Bey bir fenomendi. İster cevher anlamında, ister olay anlamında olsun, benzerine rastlamak adeta imkansızdı. Nihat Erim'in Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yakınlık kurulması amacıyla görevlendirilmiş olduğunu biliyor ve ona göre davranıyordu. Muhalefetin taleplerinde makul görünen hususların yerine getirilmesi için Fuat Köprülü devreye sokulmuş ve Nihat Erim bu konuda önemli bir mesafe almıştı. Durup dururken böyle bir fotoğraf tehdidiyle kurulması düşünülen yakın ilişkilerin bozulmasına bir anlam vermek mümkün değildi. Adnan Bey olayı duyunca sinirlenmiş ve bir insanın mahremiyetine meraklı bir siyasetçinin itibar kazanmasının mümkün olmayacağını söylemişti. Mükerrem Bey görüşmenin sonunda kendisini bilgilendirmesi için görevlendirmiş ve istediğine yakın bir cevap almıştı. Nihat Erim Ayhan Hanım'a verilen imzalı fotoğrafı tek başına Ulus gazetesinde bastırmaya cesaret edememiş ve İsmet Paşa'nın bu konudaki direktifini almak ihtiyacını duymuştu. Erim, İsmet Paşa'yı ziyareti sırasında önce konuyu uygun bir üslupla çıtlatmış, paşanın sakin tavrından cesaret alarak fotoğrafı görmesi için önündeki sehpaya koymuştu. İsmet Paşa ayağa kalkmış, anlatılanlardan rahatsız olduğunu hissettirmek için görüşmeyi kısa kesmeyi düşünmüştü. Önce önüne konulan resmi bakmadan parmak uçlarıyla Erim'e doğru itti, sonra kapıya doğru yanaşıp ardına kadar açtı. Nihat Bey, mahremiyete saygımın farkına varılmamış olmasına üzüldüm. Böyle seviyesiz oyunlara itibarım yoktur. Gömün bu bahsi ve bir daha açılmasına izin vermeyin. Aksi olursa sizi mesul tutarım. Mükerrem Bey bu bilgiyi Cemal Sağlam ve Emin Karakuş'tan öğrenmişti. İsmet Paşa aile mahremiyetini teşhir tehdidi nedeniyle Nihat Erim'i bu işlerden uzak duracak bir mevkiye getirmeyi düşünmüş ve istediğini yapmıştı. Fuat Köprülü ile Nihat Erim arasında yürütülmekte olan muhalefet ve iktidar yakınlaşması böylece yeni bir hüviyet kazanacaktı. Adnan Bey, Mükerrem Bey'i bu konuda da uyarmak gereğini duydu. Fuat Bey kendisini ayaklı kütüphane gibi görür, akıl vermekten de çok hoşlanır. Başıma iş çıkarma, ne zaman nasihat etse dinle ve dinler gibi gör. Adnan Bey evine gidecek, Berin Hanım'ın geleceğini söylediği hatırlı misafirlerini ağırlayacak ve sonra Yahya Kemal'in köhne dediği tevekkülü elinin tersiyle itip delişmen arzuların heyecanıyla Ayhan'a koşacaktı. Muzaffer Bey'in uzattığı küçük not bu arzuların kolunu kanadını kırmıştı. Ayhan Hanım Muzaffer Bey'i arayıp bu küçük notun başvekil hazretlerine verilmesini rica etmişti. Bu gece büyük hanım ve annemle birlikte bir yakınımızın taziyesine gitmek zorundayız. Eski ve sadık bir aile dostumuzun acısını paylaşırken seni nasıl hasretle kucakladığımı bilemezsin. Sadece bu gece için biraz sabır, biraz tevekkül lütfen. Şefkatle sevdiğin Ayhan. Adnan Bey merdivenleri inerken kendi kendine fısıldadı. Kadeh fani, mey fani, meclis artık tarumar. 17. bölüm. Ağır ağır arkamdan geldi ayak sesleri. Bir ak saçlı ihtiyar gördüm dönünce geri. Kıyılarda yürüyen yapraklara eğildi. Hepsini birer birer eliyle alıp sildi. Hepsini kucaklayıp koynunda sıktı. Sonra teker teker fırlattı sürüklenen sulara. Nazım Hikmet. Kederler insanı vaktinden önce yıpratıyor. Bu doğru. Kış günü solgun güneş çabuk batıyor. Yahya Kemal. Adnan Bey eve girdiğinde Rinda'dan başka hiç kimse yoktu. Karnı acıkmıştı. Bir şeyler yemek ihtiyacıyla gelmiş, bu arada Ayhan'ı görmek ve gönül dinlendirmek istemişti. Ev bomboştu. Birkaç günlüğüne ziyarete gitmiş olan büyük hanımla birlikte belli ki ev halkı da bu seyahati fırsat bilip Ankara'dan kaçmışlardı. Ayhan Hanım operada provalardaydı. İsterse Hayri Efendi gidip kendisini eve davet eder ve hatırlı misafirin ağırlanması ricasında bulunabilirdi. Adnan Bey önemsemedi. Çocukluğundaki zevklerinin ayaklandığını fark etti. Doğru mutfağa gitti. Çocukluğunun mükellef dediği ziyafetlerinden birini kendine çekmeye hazırdı. Sucuklar ince kıyılmış, sahanda şöyle bir gezdirilmeden önce havalanması için bir süre bekletilmiş ve tereyağı kızdırılmıştı. Önce sucukları tek tek tavaya yerleştirdi, sonra iki yumurtayı üzerlerine özenle kırdı. Biraz tuz, biraz karabiber gezdirdikten sonra sahanı kapatıp altını kıstı. Rinda kendisini hayretle izliyordu. Herkesin gözünün korktuğu adam bu muydu? Şimdi hiç kimsenin olmadığı bir zamanda kendi işini görürken dudaklarında delikanlılık heyecanlarının şarkılarını mırıldanıyor ve sofrasını hazırlarken kendini de hazırlıyordu. Evet, Adnan Bey sucuklu yumurtayı çocukluk günlerindeki gibi zevkle yiyecek, üzerine varsa biraz tahin helvası tadacak ve sonunda keyifli bir ikindi kahvesi içerek bu ziyafeti tamamlayacaktı. Dediklerinin hepsini yaptı. Elinin yanmaması için duvarda asılı önlüğü kullandı. Ahşap nihaleyi masanın tam ortasına koydu. Üzerine sahanı yerleştirdi. Kapağını kaldırdı. Dumanlar içinde birbirine karışmış yumurta ve sucuk kokularının davetkarlığını derin bir nefesle içine çekti. Gel bakalım güzel kız, paylaşalım. Rinda'nın gözleri fal taşı gibiydi. Adnan Bey'in bu evde ne fırtınalar estirdiğinin şahidiydi. Herkesin aman geliyor diye nefesini tuttuğu adam şimdi sıradan biriymiş gibi davranıyor, kendi sofrasını hazırlayıp evin beslemesini birlikte yemeğe davet ediyordu. Rinda Tunceli dağlarında ninesinin kendisine öğrettiği hayat düsturunu hatırladı.